Ayrım 30.
Deminden beri sarmanı okşayıp duran yarbay baba Saffe sessiz ağırbaşlılığına hiç yakışmaz bir hiddetle parladı. Aldanmak mı? Katiyen. Biz aldanmadık çocuk, bizi aldattılar. Ne yaptıysak hulusu kalple yaptık biz. Cehennemin bucağında vatan toprağını müdafaa ediyoruz diye kan döktük, can verdik. Halbuki hesap başkaymış, çok başkaymış. Gözlüklerini çıkardı, yumruğuyla gözlerini oğuşturarak. Büyükler tepişir dedi, arada ufaklar güme gider. Ya da Ankara. İçkiye düştüğü o bunalımlı günlerde bir akşam Zizi Binbaşı sırmalı gülüşüyle telleyip pullayarak diyor ki ''Bugünkü cumhuriyeti gördün mü? Amerika bize 400 milyon dolarlık kredi açacakmış. Kafamı fena bozdu ha. Ulan biz bu deyusların işine yarayan bir şey yapmasak bu parayı verirler mi? Kore'den tanımıyor muyuz? Orada nasıl kullandılarsa burada öyle kullanmış olmasınlar.'' Aldatılmak, kullanılmak, ruhumuzda aldatılmış olmanın açtığı yarayı tuz basıp kavuralım derken kullanılma utancına mı düştük? Yara üstüne yara, memlekete hizmetten başka hırsı olmayan bir neslin nasibi bu mu? Buysa kabahat kimin? Ah ne kadar safmışız. Yok, saflık diyemeyiz, düpedüz cahillik, dünyayı bilmemek. Mühendis Ahmet Ziya Bey onu Emirgan'a atacak balıkçı sandığının yalın rıhtımına yanaştığını pencereden görünce kalktı. Kalkmasaydı keşke, ayakta daha da savunmasız görünüyor, takatten düşmüş, üflesen uçacak. Ayrılırken binbaşı Demir'in elini avuçları arasına alıp beklenmedik bir iştenlikle uzun uzun sıktı. Müşkilat azimdir velhasıl dedi, muvaffakiyet temenni ederim. Gider ayak bir de soru, Cemal Paşa galiba İstanbul'a teşrif etmiş, malumatınız oldu mu? Evet, Florya Köşkü'ne inecekti. Zonguldak'ta bir söz sarf etmiş, zihnimi kurcalar durur. Diyor ki, kulağınıza dikta rejimine gidildiğine dair gelecek dedikodulara inanmayın. Bence manidar. Kurucu meclis projesinin hazırlanması emredilmiş iken diktatörlük dedikodularının mesnedi ne olabilir? Yakında şahide olacağımız yeni bir teşebbüs mü? Oda kapısından çıkıyordu, durdu. Binbaşı Demir'in omzunu okşadı. Kendinize mukayyet olun dedi Binbaşı Bey. Suat onu sandala kadar geçirmeye gittiğinden akşam karanlığının iyice çöktüğü odada Ümit'le Demir yalnız kalıyorlar. Ümit yalnızlıktan yararlanmasın mı upuzun kollarıyla Demir'in gövdesine sarmaşık gibi sarılıp ağzına uzanacaktır. Öpüşelim binbaşı. Öpüşmesi ıslak, sert, kışkırtıcı. İlkin dudaklarını dişleri arasına alıp hafifçe ısırıyor, sonra dilini ağzına sımsıcak akıtıyor. Binbaşı Demir hem Ahmet Ziya'nın söylediklerinden hem Suat'ın gelivermesi olasılığından tedirgin öpüşmelerinden bir şey anlamadı. Fakat sonrasını ölünceye kadar unutamaz. Hiçbir olağanüstülüğü olmadığı halde en ufak ayrıntısına kadar hatırlıyor. Nedendir bilinir mi? Camların önünde durmuş, denize ve akşama dalmışlardı. Binbaşı Demir kolunu Ümit'in beline dolamış. Ümit başını onun omzuna dayamış. Yoğunlaşan gölgeler odada çivit mavisinden acı mora, eflatundan gece laciverdine gidip geliyor. Aa, karşı kıyıda ışıklar yandı. Rıhtımda Suat'ın Ahmet Ziya ile ayaküstü bir şeyler konuştuğunu görüyorlar. Hararetli bir konuşma. Suat'ın üstünde bir telaş, biraz da kaygı. Sandaldaki balıkçı iki eliyle taşlara yapışmış saygılı bir merakla onlara bakıyor. Bir yandan da dalgaların itişiyle sandalın rıhtıma çarpmasını engellemeye uğraşıyor. Ümit uzanıp pencerenin içindeki el radyosunun düğmesine bastı. Zengin, tanımlanması zor duygularla, hiç kullanılmamış izlenimlerle dolu bir müzik havayı değiştiriyor. Ümit'in sesi neden düşünceli? Ama bu Mozart, Hafner senfonisi. Hemen ardından ağzıyla Suat'ı göstererek çok uzattı diyor. Üşüyecek, baksana yağmur sinse sinse. Yağmur mu? Hayret, farkında bile olmadım. Yağmur denebilir mi? Neme doymuş deniz kıyısında uçuşan su tozları, ışıklı yerlerde pırıl pırıl, kuytularda gölgeleri koyulaştıran, çevreye gamlı, daha kötümser bir anlam veren zerrecikler. Hanidir kafasını kurcalayan bir soruyu Binbaşı Demir bu arada sormayı başaracaktır. Ayrılma durumu ne oluyor? Dava açıldı mı? Galiba. Suat çok incinmiş, gurur meselesi yaptı. Haklı da. Evliliklerinde ağır basan o, kocasının çapkınlığı koymaz mı? Binbaşı Demir'in belleğine Halim'in dumanlı siyah gözlükleri ne zaman elini sıkacak olsa daima yapış yapış avuçları yansıyor. Zararsız adamdır, ruhen biraz zayıf, gösterişe meraklı. Hani yoksul zamanlarındaki servet ve şöhret hırslarını solculuk zannedenlerden, babasının mirasına konar konmaz. Sustu, cigarasından derin bir soluk aldı. Ateşin dirilen aydınlığında dudakları ve gözleri kıpkızıl. Suat elinden tutarak Ahmet Ziya'yı nihayet sandala bindirmişti ama içeriye dönmedi. Daha bir süre yağmurun puslu perdesi altında oyalanıp eliyle uzaklaşanları selamladı. Ümit onu gülümseyerek seyrediyordu. Suat'a dedi, ne mükemmel bir koca olurdun Demir. Binbaşı Demir'i o an vursalar bir damla kanı akar mı? Ense kökünden bel kemiğine, soğuk soğuk su yüzündeki o rüzgar ürpertisi dağılıyor. Dışarıda her şeyi hiçe indirgeyen bir genişliğe ulaşmış sonbahar karanlığı, içeride Mozart Hafner senfonisi. Suat döner dönmez köşedeki ayaklı abajuru yaktı. Gözleri sise bürünmüş, kıvırcık kirpikleri ve dağınık saçlarında pırıltılı su tozlarıyla onlara doğru ağır ağır ilerledi. Bir şeyden korkmuşa benziyordu. Kaşla göz arasında bir felaket yaşamış, sanki uzak bir depremin gizemli uğultusuna kulak veriyor. Uyur gezer gibi. Ümid'in parmaklarından ağzını çekti aldı, dumanları üfleyerek ''Yarın'' dedi, ''hastaneye yatacakmış. Soluyabilmesi için boğazından delik açılması muhtemel. Belki artık hiç konuşamayacak.'' O gece ne korkunç bir gece. Binbaşı Demir'e önce uyku tutmuyor. Sağına döndü mü Ümid'in sözleri, soluna döndü mü Ahmet Ziya'nın ihtilalin geleceğine değgin karamsarlığı, uyuyabilirsen uyu. Ümit acaba onun Suat'a zaafını anlamış mıdır? Yoksa kadınca bir şüpheyle taş atıp tavşan mı çıkarmak istedi? Anladıysa aylardır hiç renk vermeyişi neden? Hissi rabıtalarını hiç mi ciddiye almamış, hayatında başka birisi mi var? Hay Allah, olur olur Ümit gibi serbest bir kadın. Ya Ahmet Ziya'nın durumu değerlendirmesi, yanlış mı pek sayılamaz. Ne de olsa eski komitacı. 147'ler olayından beri Milli Birlik Komitesi'nin yeniden ikiye bölündüğü gerçek. Tabii senatörlük sistemi anayasa tasarısına girdi mi girmedi mi? Üyelerin çoğu şimdiden kendisini senatoya kurulmuş görüyor. İktidarda kalmakta direnip dersiz başlarını niye derde sokacaklar? Oysa öbürleri gerilime çare bulsun diye Kabibay, Erkanlı, Esin ve Solmazer Florya Deniz Köşkü'nde Cemal Paşa'yı ziyaret edip görüşeceklerdi. Bu amaçla İstanbul'a geldiler. Görüşmüşlerdir. Fakat Cemal Paşa'nın haleti ruhiyesi Ahmet Ziya'nın yorumu doğrultusundaysa böyle bir girişim neye yarar? Kaldı ki Binbaşı Demir Paşa'nın Park Otel'de 1. Ordu Komutanı Orgeneral Tural ve İstanbul Askeri Valisi Refik Tulga ile gizli bir toplantı yaptığını biliyor. Bir ara içi geçmiş, o müthiş baş dönmesiyle sıçrayıp uyandı. Adam akıllı korktu. Hastalığın yıllarca sonra bıraktığı yerden başladığını sanmıştı. Elleriyle gözlerini sımsıkı örterek birkaç saniye hareketsiz bekledi. Hayır. Başının filan döndüğü yok, rüyasındaymış. Kalbi güp güp atıyor. Odada pullu bir deniz karanlığı. Dışarıda yağmur sürüyor belki ama rüzgar çıkmış. Dalgaların rıhtıma vurdukça kaldırdığı şakırtıdan onun hain fısıltısı duyulmuyor. Saatine baktı, 2:35. Bir cigara iste mi? Yaş kemale geldi. Dünyanın hala farkına varamadık. Olaylar başımızın üstünden aşıyor. Muharebe görmüş, ihtilal yapmış bir subay böyle öksüz çocuk kahırlarına düşmeli mi? Ben neden düşüyorum? Şundan ki. Binbaşı Demir ilk vapuru kaçırmayayım diye sabah sabah yalıdan ayrılırken 5-10 gün sonra bir zaman gizlenmek maksadıyla oraya döneceğini kestirebilir miydi? Ön sezisi güçlü de olsa hayır. Komşu direkli yalının münasebetsiz tavusları acı çığlıklarıyla onu erkenden uyandırmıştı. Pencerelerden dışarıya şöyle bir göz attı. Denizin yüzü bütün sis, şafak söktü sökecek. Misafirlikte kimseye rahatsızlık vermeyi sevmez. Elini yüzünü sessizce yıkayıp acele tıraşını olarak merdivenlerden ruh gibi aşağıya indi ki hayret. Bahçe üstü yemek odasında Suat sofrayı kurmuş, çayı demlemiş, gülümseyerek bekliyor. Günaydın Demir. Kahvaltı etmeden gitmenize razı olamazdım. Akşam lafa daldık. Kışlıklarınızı hazır etmeyi unutmuşum. Hepsini şu valize koydum. Artık bir zahmet. Binbaşı Demir düğümlendi. Ne diyeceğini bilemiyor. Tül perdelerinden rüzgarın ve yağmurun bir gecede soyduğu sonbahar ağaçları seçilen, semaver mıratıları kızarmış ekmek kokularıyla dolu bir sabah odası. Bahçeye serilmiş yapraklardan içeriye vuran o hardal sarısı. Örümcek kızılı koru aydınlığı. Buğulu bardaklar, tereyağı, böğürtlen reçeli. Geçen defa sevmiştiniz. Ümit bitirmiş, annemden bir kavanoz daha rica ettim. Kahvaltıda havadan sudan konuştular. Binbaşı Demir dengine getirip boşanma konusunu açması gerektiğini düşündü durdu ama Suat sözü aralıksız dağıttığından üstüne varamadı. Demir'i bahçe kapısına kadar uğurlamakta nedense ısrar ediyor. Hep böyle yapmıyor muymuş? Nemli bir sabah serinliği, soğuğa çok yakın. Rüzgar salladıkça ağaçlardan dökülen su serpintileri işlerini ürpertiyor. Yukarıda henüz dağılmamış şafak kızıllığının pembeleştirdiği parça parça bulutlar. Hanidir çok uzun, çok gizemli şeylerden konuşmuşlar gibi. Suat birdenbire, işte böyle dedi, işte böyle Demir. Binbaşı Demir en yumuşak, en içten sesini aradı. Yalnız sıkılmayacak mısınız Suat? Suat'ın bakışları değişiyor. Menekşe rengi kadife perdeler aralandı. Yeniden o üflenmiş ateş sarıları parıl parıl. Yine ince bir bardağı sanki ısırarak kırıyor. Yalnız değilim ki. Bunu söylemekle kimi kastetmişti? Ahmet Ziya'yı mı, Demir'i mi, yoksa Ümid'i mi? Binbaşı Demir rakı dumanı sesi dağıta dağıta köprüyü tutmaya çalışan vapurdan başlayarak bu sözün üzerinde kim bilir daha ne çok düşünecek. Akla hayale gelmedik ne yorumlar yapacaktı. Ama olaylar fırsat bıraktı mı? Florya Deniz Köşkü'nde Cemal Paşa ile görüşen komite üyeleri Paşa'yı üzgün fakat mütereddit görmüşler. Bir sonuca varılamamış. Karar Ankara'da alınacakmış. Binbaşı Orhan Erkan'la yıllarca sonra baş başa verip anılarını tazeledikleri bir akşam Binbaşı Demir'e o görüşmeyi ve onu izleyen olayları şöyle anlatacaktır. Gürsel bizden arkadaşlarla tekrar konuşmamızı, gerginliği hafifletmemizi ve bu arada çareler düşünmemizi istedi. Kendisi de temaslar yapacak ve tedbirler arayacaktı. Ankara'ya dönünce arkadaşlarla seri toplantılar yaptık, hatırlayacaksın. Bütün köprülerin atıldığını, karşılıklı korku ve itimatsızlığın herkesi sarmış olduğunu gördük. Kimse komite toplantılarında dahi durmuyor, çoğunluk sağlanıp oturum açıldıktan sonra merdiven altlarında odalarda gizli toplantılara gidiyorlardı. Türkiye işte iktidarı uzatmak konusunda beraber olduğumuz halde bildiğin gibi sistem ve doktrin bakımından ayrılıyorduk. Türkiye iş bizim liderimiz değildi. Türk İş'in liderliğinde bir iş darbeyi hiçbir bakımdan faydalı bulmuyorduk. Bu konudaki tekliflerini kabul etmedik. Kendisi yakınındaki birkaç arkadaşla böyle bir işe girişemezdi. Gücü ve imkanları yetersizdi. İtiraf ederim ki Türk İş'in tekliflerini kabul etseydik 13 Kasım olmazdı. Belki başka şeyler olurdu. Fakat sonunda nereye giderdik, ne kadar devam ederdik şu anda bile kestiremiyorum. Türk İş'in ve bizim baskına uğramamız iyimserliğimizin bir sonucu oldu. İyimserlik mi? Oysa Binbaşı Demir o meşhum 1960 Kasım'ın ortalarına doğru yüce bir karamsarlık dağının ağırlığı altında ezilmekteydi. Ankara İstanbul'dan farklı gerçi. Yağmur yok, soğuk bir nikel aydınlığı camlarda parıldıyor. Koyu mavi gökte aldatıcı bir güneş görülse de hele sabahları hangi demire el sürülse buz kalıbına dokunulmuşçasına ürperilmektedir. Binbaşı Demir'in varlığını ruhunda hissettiği feci yara yeniden açılmış, fasılasız kanıyor. İstanbul'dan her dönüşünde Suat'ın düzenli evinde geçirdiği unutulmaz saatlerin etkisiyle mi nedir? Subay çıktı çıkalı kurtulamadığı göçebelik, otel köşelerindeki bekar perişanlığı yüreğine daha çok koyuyor. Bir gece oturup düşündü. Validemin evlenmemi tacil etmek istemesinde isabet var. Ev bark sahibi olup çoluğa çocuğa karışmak mukadderse vakit gelmiştir, geçmek üzeredir. Bu meseleyi baronesle ciddi ciddi konuşmalı, müsbet menfi artık bir karara bağlamalıyız. Ertesi gün o hızla Ümidi Gazete'den aradı, oradaymış. Hafta sonunda İstanbul'a geleceğini bildirdi, aldığı cevaptan hiç hoşlanmıyor. Elektrik böceklerinin vızıltıları, alçalıp yükselen ıslıklar arasında çünkü diyor ki Ümit, ''Çok iyi, ben Vaniköy'üne gidecektim, sen de gel. Ahmet Siyah'ın ameliyatı galiba kötü geçmiş, Suat çok üzgün, biz yanında olursak elbette.'' Binbaşı Demir sözünü kesmek için başka bir ses arayıp buldu. Sonradan yaşlı ve kederli bir adamınkine benzettiği bir sesti bu. ''Hayır Ümit, seninle yalnız konuşmak istiyorum, ikimize dair. Beni lütfen Firuza'da bekle, oraya geleceğim, Suat'a akşam gideriz.'' Ümit kaygılanıyor. ''Hayrola binbaşı, bir şey mi oldu?'' ''Daha ne olsun?'' Bir söylenti ve bir olay yola çıkamadan Binbaşı Demir'in karamsarlığını doruğuna çıkarıyor. Söylenti kulağına tesadüfen çalındı. Meclis Muhafız Taburu, Milli Birlik Komitesi Sekreterliğine bağlı ya, iki taraf arasındaki uyuşmazlık silahlı bir çatışmaya dönüşürse devrimciler bu tabura güveniyorlarmış. Neden mi? Elbette Binbaşı Demir'in esas birliği orası olduğundan. Hem badana madana ettirilip meclisin sığınaklarına boşuna mı çeki düzen verilmiş, tutuklanan komite üyelerini buralara tıkacaklar, icabı halinde işlerini bitirecekler. Binbaşı Demir kulaklarına inanamıyor. Duyduklarını mutlaka komite sekreteri Binbaşı Erkanlı'ya iletmeli, haberi olsun. Ne var ki onu yerinde bulamadı. Atatürk'ü anma törenlerine katılmak üzere İstanbul'a hareket etmiş. Olay orada patlak veriyor. Çoğu CHP'li öğrenciler 147'lerden çağrılı iki profesöre anlamlı bir tezahürat yapıyorlar. Erkanlı'nın konuşmacı olarak kalabalığa takdimi ise en azından garip. Süngü üzerine oturulamaz. O yine de çıkıp ağzına geleni söylemiş. Yıllar sonra baş başa anılarını tazeledikleri akşam bakışlarında içten içe tutuşan bir öfkeyle hissiyatını Binbaşı Demir'e şöyle anlatacaktır. Toplantıdan ayrılırken uğurlamaya gelen yöneticilere yaptığınız ayıptır. Atatürk'ün ölüm gününde anma töreninde bu oyunlara tenezzül etmeniz ancak sizleri ve sizleri bu yola itenleri küçültür. Birbirimizi iyi tanırız. Bunlardan artık vazgeçin demekten kendimi alamadım. Bu olay benim için son darbe oldu Demir. İçimde bir şeylerin kırıldığını, koptuğunu hissettim. 6 ayda nereden nereye gelmiştik ve nereye gidiyorduk? Hata bizimdi. Kimseyi suçlamaya hakkımız yoktu. İyi kullanamadığımız silahlar geri tepiyordu. Ankara'ya giderken uçakta durumu bir daha düşündüm. Ya bir iş darbe ile komiteyi arzu ettiğimiz düzene sokmak veya istifa etmekten başka bir yol göremedim. Neticede istifaya karar verdim. Bu dönem için benim hizmetim bitmişti. Binbaşı Demir bu sefer neden İstanbul-Ankara mekik dokuyan askeri uçaklardan biriyle değil Boğaziçi Ekspresi ile gidiyor? İlk düşüncesi tabii uçakla gitmek. Hep öyle yapmaz mı? İşi kurcalayınca altından Çapanoğlu çıktı. Artık Milli Birlik Komitesi sekreterliği emrine uçak verilmeyecekmiş. Bire olur mu? Olmuş bile. Erkanlı ile Ataklı bu yüzden mecliste atışmışlar. Üyelerden tartışmaya katılanlar olmuş. Rezalet. Zaten Erkanlı bardağı taşıran bu son olaydan sonra istifasını kaleme alıp resmen Gürsel'e ulaştırıyor. Bu durumda uçakla gidebilmek bir hayal. Binbaşı Demir neferi gönderip cumartesi gecesi için bir yataklı bileti aldırdı. İçi fena karanlık ama tasalı soru işaretleri, türlü olasılıklar ki her biri öbüründen beter. Erkanlı gibi has bir ihtilalci istifa lüzumunu saydığına göre ulan ben kim oluyorum da komitacılıkta ısrar ediyorum. Nene gerek oğlum, oldu oldu, olmadı olmadı, inceldiği yerden kopsun. Baronesle aramızdaki meseleyi bir esasa bağlayayım. Artık İstanbul mu, İzmir mi, münasip bir görev isteyip kenara çekiliriz. Çakmağı elinde yanar unutup dalmak niye? Böğrüne hançer gibi saplanan şöyle ağır bir suçlama yüzünden mi? Hadi oradan aşağılık herif, baronesten ne umabilirsin? Aşk belki, evlilik hayır. Dünya gazetesinde açık konuşmadı mı? Sen asıl Suat'a serbest kalayım diye ümitten kati ret koparmak peşindesin. Sanki öbürü mumları yakmış bekliyor. O akşam sahiden soğuk muydu, o mu üşüyordu? Parmak uçlarını hissizleştiren, içini ürperten tuhaf bir üşüme. Otele gelip üstünü değişti. Kalın, yüksek yakalı bir kazağı vardır, giydi. Üzerine deri pantolon, deri ceket, boynuna yün atkı, enli ve uzun. Yanına kitap alsa mı iyi olur ya, okuyamıyor ki. Son günlerde kafası dağınık, hep başka yerde. En iyisi el radyosu, yolda müzikle avunur, haberleri dinler. Gara geldiğinde Katar peronda hazırdı. Hoparlör yankılı cızırtılarla yolcuları uyarıyor. Dikkat dikkat, Eskişehir üzerinden Haydarpaşa'ya gidecek Boğaziçi Ekspresi'nin hareket etmesine 5 dakika kalmıştır. Yolcularımızın... Gecenin bir vaktinde betona düşen anahtar destesinin şangırtısıyla uyandı. Hücrenin nemli karanlığı tüylü bir hayvan göğsüne abanmış nefesini tıkamıştı. Kapının ardında uzaklaşan kabaralı postal sesleri, sözde tutukluymuş. Nasıl olur? Zaman ve yer duygusunun silindiği korkulu ve kaygılı bir boşlukta bir süre yüzüyor. Bereket tekerleklerin tıkırtısından trende olduğunu buldu çıkardı. Öyle ya, hay Allah, İstanbul'a gitmiyor muyuz? El yordamıyla baş ucundaki gece lambasını yaktı. Mavi bir alacalığa yataklı vagon kompartımanı çizgileri çekilir çekilmez yine istasyondan bir yakasına yapışan o izlenim. Hayır, İstanbul'a gitmiyor. Bu tren Doğu Ekspresi'dir. Yolculuk Sarıkamış'a. Yemekli lokantalı vagonda bir sarışın gözüne çarptı ki... Saate baktı 3. Gece yarıları böyle uyanmak neyin belirtisi? Sinirlerinin yıprandığının mı? İyice kestiremiyor, doğrulup cigarasını yakacağı an fark ediyor ki yaralıdır. Hem çok fena yaralıdır. Ruhundaki o feci yara sızlayarak kanıyor. Yaş kemale geldi. Dünyanın hala farkına varamadık. Olaylar başımızın üstünden aşıyor. Muharebe görmüş, ihtilal yapmış bir subay böyle öksüz çocuk kahırlarına düşmeli mi? Ben neden düşüyorum? Şundan ki yaşadıklarımı bütün şumuluyla kavramaktan aciz kalmışım. Harp ediyorum, başkasının harbi. İhtilal yapıyorum, başkasının yararına. Kendi yarama tuz basayım derken başkasının yarasına tuz oluyorum. Ortalıkta. El radyosunun düğmesine bastı, bir cigara içimi müzik, fısıltıya yakın titreşimlerin pullu bir tülbent gibi yumuşacık açıldığı bir gece müziği. Sonra uyumuş, radyoyu kapatıp gece lambasını açık unutarak. Trenin sarsıntısıyla tekrar uyandığında gözlerini bu yüzden alaca mavi bir aydınlığa açıyor. Dakikasında o izlenim, Kayseri'ye yaklaşıyor olmalıyız. O kadar güçlü bir izlenim ki bu kıyısından gün ışığının sızdığı perdeyi çekerse dumanı doğruğunda ölümsüz karlarıyla Erciyes'i göreceğini sanıyor. Durgun şafakta erguvan rengine dönmüş İzmit körfezi karşısında çıkınca şaşırması bundan. Küçük tünelleri birbiri ardına dizerek kıyıyı izliyorlar. İstanbul'a bir şey kalmamış. Kalkıp tıraş olmalı. Olayı kahvaltısını ederken öğrendi. Ajansı dinlemek için el radyosunu lokantalı vagona götürmüştü. Demek içine doğmuş. Türk Silahlı Kuvvetleri adına millete verilen sözün yerine getirilmesinde uğranılan aksaklıklar ve güçlükler karşısında Milli Birlik Komitesi'nin feshedildiği ve yeniden kurulduğu millete açıklanıyor. Bu arada bazı eski üyeler komite dışında bırakılmış. Binbaşı Demir yeni komite üyelerinin listesi Binbaşı Demir kompartmanına döndü. Geçmiş yıllarından kalma bir anahtar salkımı içinde büyük bir şangırtıyla görünmez bir betona düşüyordu. Artsız aralıksız gittikçe daha sık. Tasfiye edilenleri ne yaptılar? Gece hepsini toparlamışlardı. Mukabil bir harekete fırsat vermemek başlıca düşünceleri olmalı. Erkan'la İstanbul'daydı, Kabibay'da. Direnmişler midir merak ediyor. Yolda olmayıp Ankara'da kalsaydı sabahın erken bir vaktinde o da derdest edilip bir deliğe tıkılacaktı. Haydarpaşa'da inzibatların ellerinde makinalı tabancalarla onu beklemedikleri nereden belli? Erkanlı'nın sağ kolu kim? Kabibay'ın has adamı kime deniyor? Hadi yine betona düşen anahtar demetinin akıl sıçratan şangırtısı. Bakımlı rahibe elleriyle yanaklarını okşayan yargıç generalin bir tarihte ona söyledikleri. Bir defa nezaret altına alındın ya bitti. Ölünceye kadar endişe içinde yaşamaktan halas olamazsın. Sokakta bir zat suratına dikkatlice baksa, akşam evinin kapısı hızlıca dövülse yüreğin kararır. Boğaziçi Ekspresi Haydarpaşa Garı'na 5 dakika tehirle girdi. Yolcuları bavul, sandık, sepet iner inmez az önce gelmiş banyo treninin yolcularına karıştılar. Binbaşı Demir sağ alt göz kapağında o uğursuz seyreme, vagonun penceresinden kalabalığı güzelce taramış, gözüne kuşku uyandıracak kimse ilişmediğinden trenden inmişti. Güvercinler tam garın merdivenlerinde büyük saatin oradan pat pat üzerine dökülüyorlar. Güneş neredense peydahlanan bir bulut ardında kayboluyor, sabah sabah hüzünlü bir sonbahar loşluğu. Denizin ışıltısını sanki bıçakla sıyırıp aldılar, camlar pörsüyüp sarktı. Hava bozacağı benzer. Mor mor yağmur bulutları Halic'in yukarısında hızla çoğalıyor. Süleymaniye'nin Sultanahmet'in minare uçlarına kıpkızıl şimşek ilmikleri atıyorlar. Martılar birden bastıran gölgelerden köpüklü beyazlıklarını bir kurtarabilse, siyah bacalı iri bir şilip kalın kalın uğuldayarak o sırada limandan çıkmaktadır. Binbaşı Demir kararsızdı. Firuzağ'daki eve gitse kolayca kıstırabilirler. Ümit'le alakaları biliniyor. Ankara buraya geldiğini tespit ettiyse İstanbul gazeteci Ümit Ersoy'un evine ineceğini kestiremez mi? Çocuk oyuncağı. Oysa söyleyeceklerini bir düzene sokabilmesi, tevkif edilmeden kafasını biraz toparlayabilmesine bağlı. Hiç olmazsa iki gün. Suat'la ilişkisini bilseler de yeni evini hemen çıkaramayacaklarından belki Vani köyüne, doğru İdeli Yalı'ya giderse bu gerçekleşebilir. Ama içine düştüğü bu çapraşık durumda bakalım Suat onu ister mi? Suat kapıyı açıp onu görünce hiç şaşırmadı. Yoksa bekliyor muymuş? Ayağına siyah bir pantolon geçirmişti. Üzerine siyah bir bluz, eflatun hırkasını omuzlarına şöyle alıvermiş. Ona değil gözlerini kısarak etrafa bakıyor. Yüzünde keskin bir dikkat, ağırbaşlı bir uyanıklık. Kaşları hafifçe çatılmış. Binbaşı Demir söze nereden başlayacağını düşüne dursun, o kestirip attı. Giriniz Demir, takip edilmediniz ya. Zannetmem, size zahmet veriyorum. Herhalde haberiniz... Suat kapıyı çekti. İçeriden içli bir piyanonun uzak tınlamaları işitiliyordu. Ayaküstü seslerini alçaltarak konuştular. Suat oldu dedi. Ümit'le saat 6'dan beri irtibat halindeyiz. İkinci baskı yapılacakmış. O hanidir gazetede yeni bir şey öğrendikçe bildiriyor. Onlar da geç farkına varmışlar. Sabaha karşı Ankara bürosu ikaz etmiş sanıyorum. Ben Firuza'ya gidecektim. Düşündüm ki. İyi düşündünüz. Ev mimli göz hapsine alınmıştır. Durum aydınlanıncaya kadar burada kalmanız münasip. Onun fikrini sormuyor, ona söz sırası vermiyordu. Eğilip elinden valizini aldı. Çalışma odasına geçelim. İçeride komşuyla oturuyoruz. Direkli yalının sahibi sabah kahvesine gelmiş. Tam sırası. Kusura bakmayın artık savar savmaz gelirim. Binbaşı Demir deniz üstü odanın kapısı önünden geçerken yan göze baktı. Kirli sarı cigara dumanı, boğaza dönük koltukların birinde kerli ferli bir zat, lacivertler giymiş, kır saçları sımsıkı arkaya taralı tombur parmaklarında ucu yaldızlı cigara. Köse de olabilir. Bir gece sarışın bir yosmayla bitişik yalının bahçe kapısına rastladığı değil mi bu? Böbürlenmeyi seven birine benziyor, sevimsiz, kaşarlanmış ve küstah. Suat'la uyuşabilmesi olası mı? Suat koridorda sesini yükseltmeden öğrendiklerini ona aktarıyordu. Tasfiye edilenler 14 kişi. Operasyon gün doğarken başlamış, usuldendir. Bulabildiklerini evlerine nezaret altına almışlar. Sadece Erkan'la ordu karargahına getirilmiş, Ümit ondan korkuyorlar diyor. Kabibayı bulamamışlar, her tarafta arıyorlarmış. Çalışma odasının kapısını kapatmadan bütün yüzüyle ona döndü. Burada emniyettesiniz Demir, bir yorgunluk kahvesi. Külfet olmazsa. Binbaşı Demir yalnız kalınca ufacık odanın dört duvarı bir tutuklu hücresi olarak çevresini sardı. Pencerelerden boğaz içi, raflardan kitaplar, elinin altından o süslü eski zaman yazıhanesi sıra kadem basmış, bastığı işlemeli halı üzerine görünmez anahtar salkımlarının aralıksız düştüğü soğuk bir beton zemine dönüşmüştü. Bu sanrıdan nasıl kurtulmalı? Geniş bir nefes almak, perdeleri sıyırıp bulutlardan bir an kurtulmuş güneşin su yüzünde örüverdiği ışık ovalarına bakmak, masanın koltuğunda bir cigara yakıp efkar dağıtmak. Ümidi bu arada fark ediyor. Çalışmaya oturanın tam karşısına düşecek bir yere konmuş gümüş çerçeve, o zamana kadar hiç görmediği bir resmi. Kocaman gözleri biraz dargın, epeyce yorgun, ince yüzü gölgelerle dolu. Suat'a verirken iri ve yuvarlak yazısıyla kartın altına iki satır karalamış. Ama ne diyor anlaşılmıyor ki, Fransızca. Kafası Ümid'in resmine, belki Suat'a ne yazmış olabileceğine takıldığından Binbaşı Demir önündeki açık dosyayı çok sonra gördü. Ahmet Ziya'nın yazıp da yayınlayamadığı kitabın müsveddesiydi bu. Suat belli ki inceleyerek okuyor. Sıra sıra notlar alınmış bir bloknot, biri mavi, biri kırmızı, iki kalem. Binbaşı demir blok notu çekti. Notlardan altı kırmızı kalemle çizilmiş olanı içinden okudu. İnkılapçı bir hareket ne kadar cüretkar ve teşkilatlı olursa olsun halk yığınlarıyla hassaten şuurlu ve mesuliyetini müzrik proletarya ile birleşip kaynaşmadıkça muallakta kalmaya mahkumdur. Ümit yorgun ve gölgeli yüzüyle ona gülümsüyordu. O da acı acı gülümsedi. Arkasından yıllardır unuttuğu o korkunç baş dönmesi. Binbaşı Demir'i ensesinden tutup sanki silkelediler. Ümit'in resmi birden ikileşti, sonra üç oldu, sonra beş, sonra yüz. Odada ne varsa cehennem hızıyla dönüyor. Bir eliyle yüzünü örtüp yere yığılmadan Binbaşı Demir sadece ah diyebildi. Öteki elini boşluğa uzatmış bir yerlere tutunmaya çalışıyordu. Türkiye Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Şube Müdürlüğü. Sayı 305-60-35-40. Konu: Piyade Binbaşı Demir Çukurcalı'nın emeklilik işlemi. Ankara, 24-11-1960. Genelkurmay Başkanlığı Kışla Komutanlığı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu'nda görevli Piyade Binbaşı Demir Çukurcalı'nın 942-15, 54-34 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 47. maddesi gereğince emekliye ayrılması, 15-11-1960 gün ve 7-584 sayılı kararname ile yüksek tasdike iktiran etmiştir. Adı geçene tebliği ile emeklilik işleminin tekemmül ettirilmesi için aşağıda yazılı hususların cevaplandırılarak tanzim edilecek belgelerin gönderilmesini rica ederim. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Şube Müdürlüğü. Nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf, daimi ikametgah adresi, görevden ayrıldığı tarih. Kitabın sonu. 17 Mart 2004. Sayfa 443.